Ayrım 3. O gün kuşluk vaktinden sonra yavaş yavaş konuklar gelmeye başladı. Gelenleri karşılanıp hal hatır sorduktan sonra meşe ağaçlarının gölgesine serilmiş kilimlerin üzerine alındılar. Kalabalığa köyün çoluk çocuğu da karışınca büyük bir topluluk oluştu. Kirtik yayla oldu olalı bu kadar insanı bir arada görmemişti. Hazırlanan yemekler, tatlılar konuklara ikram edildi. Çocukların karınları doyuruldu, dualar edildi. Herkesin gözü İbiş Hoca'daydı. Yaylanın devir teslim işlemi gerçekleşecekti. Hoca kendinden emin bir şekilde ayağa kalktı, oturmakta olan kalabalığa ve etrafına göz gezdirdikten sonra şöyle konuştu. Muhterem Müslim ve gayrimüslim ahbaplarımız, bizleri kırmayıp buralara kadar geldiniz, yoruldunuz. Hepinize hoş geldiniz diyor, hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi sizlere mühim beyanatlarda bulunacağım. Biz bundan böyle yerleşik hayata geçmek, toprağa kök salmak, dallanıp budaklanmak, gelişmek istiyoruz. Mütemadiyen devam etmekte olan göçebelik hayatımız, şıh barağa yerleşmekle nihayet bulmuş ama Türkmenin ruhunda yatan, yüreğinde bulunan at, koyun, yayla sevdası bitmemiştir. Bu sebeptendir ki hiç olmazsa koyunlarımızla, davarlarımızla yazın çıkabileceğimiz bir yaylamız olsun istedik. Aşiret olarak satılık olan bu yere talip olduk. Şu anda aramızda misafir olarak bulunmakta olan Kirkor Efendi ve yakınlarına ait olan bu yaylayı onlardan satın aldık. Şimdi sizlerin huzurunda ve şahitliğinde parasını ödeyip tapusunu alacağız. Hocanın yeğeni Ali, içinde büyükçe kırmızı bir keseyle emmisinin yanına geldi, beklemeye başladı. Şimdi şu yeğenimin elinde tutmakta olduğu kesede 700 altın bulunmakta. Akdimizin gereği huzurlarınızda bunu Kirkor Efendi'ye takdim edeceğim. Buyurun Kirkor Efendi. Kirkor Efendi oturmakta olduğu akraba grubunun arasından elinde bir tomar kağıtla kalkarak hocanın yanına geldi. Çevrede bulunan insanlara gülümseyerek konuşmaya başladı. Ben ve ailem Tomarza'da yaşamakta, çeşitli zanaatlarla iştigal etmekteyiz. Mülkiyeti bize mahsus olan bu yayladan çoktan beri yararlanmamaktayız. Zira hayvancılığı bırakalı uzun yıllar oldu. Burası bizim için atıl vaziyettedir. Şimdi burada bulunan bütün insanlar şahit olsun ki arazimizi hiçbir zorlama olmadan kendi rızamızla gerçek pahasıyla Şıh Barak ahalisinden İbiş Hoca ailesine satmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz onlardan memnunuz. Tanrı da memnun kalsın. Para verildi, tapu kağıtları alındı. İbiş Hoca sözü aldı, konuşmaya başladı. Başka bir hususu hatırlatmak icabı duyuyorum. Her ne kadar yaylamız bizim mülkiyetimizde ise de köyümüzde bulunan bütün ailelerine yararlanmasına açıktır. Onlar da koyunlarını, davarlarını getirip otlatabilirler. yaş ağaçlara zarar vermemek şartıyla kuru odunlardan yakacak kayıtlarını görebilirler. Kalabalıktan memnuniyet sesleri yükselmeye başladı. Sağ olasın hocam. Allah senden razı olsun. Gene büyüklüğünü yaptın. Senden de bu beklenirdi. İbiş hoca, velakin şu anda aramızda bulunan Rahip Ornik Efendi ve Afşar Bey'i Duran Ali'den bazı istirhamlarımız olacak. Duran Ali de, buyurun muhterem hocam, sizin istirhamınız kulunuz Duran Ali ve adamlarına buyruk olacak. Memleketimizin yiğit evlatları, biliriz ki herkes yer yurt tutup toprakla, ziraatla uğraşırken sizler hala çoğunlukla at üzerinde gezer, içinizden bazı gruplar şaki çeteleri, harami çeteleri oluşturup hem öteki afşar obalarını, hem Türkmenleri, hem de Ermeni tebaamızı taciz eder. Sık sık mallarını gasp ederler. En iyi kazanç helal olandır. Artık toprak anaya sarılmanın, alın teri ile ürün elde etmenin zamanıdır. İstirhamımız bunların son bulmasıdır. Hocanın söyledikleri doğrudur. Devletimizin bu zor günlerinde halkımızı yıldıran, bezdiren bu melun gruplara karşı mücadele içindeyiz. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bu şakilerle mücadelemiz sürecektir. Müteessir olunuz. Huzuru sağlama amacıyla bütün gücümüzü kullanacağız. Sizlerin ve zaptiyemizin yanında yardımındayız. Afşar Bey'in bu konuşması memnuniyet yaratmıştır. Var olsun beyimiz, bizleri sevindirdi. Diğer istirhamın Rahip Ornik ve cemaatindandır. Saygılar sunor, sizi dinliyorum. Anadolu'nun bazı yerlerinde Devlet-i Ali Osmani'nin müşkülatlı durumunu fırsat bilen bazı Ermeni grupları yüce devletimize isyan durumuna gelmiş, çoğunluk oldukları mevkilerde Müslümanlara çile çektirmeye, eziyet etmeye başlamışlar. Bu durum başka yörelerde yaşayan Müslüman ahaliyi üzmüş ve kızdırmıştır. Aynı topraklarda yaşayan insanlar arasında ikili kin ve nefret duyguları başlamıştır. Bu zaman zaman şiddet ve darpa dönüşmektedir. Bu durumda sizin tebaanız ve bizim insanlarımız daha metanetli, saygılı ve hoşgörülü olmak durumundadır. Osmanlı çökmek üzere ama bu millet köklüdür, uludur. Mutlaka bir kurtarıcısı çıkacak. Memleketi huzur ve sükûna kavuşturacaktır. Hayvanlar bile barındıkları yerleri savunurlar, korurlar, yıkıma sebep olmak, destek vermek insanlık dışıdır. Cezasız da kalmaz. Şimdilik bu çetelerle fazla ilgisi olmayan Ermeni halkımızı temsilen sizden birlik ve beraberliği bozmamanızı, vatan savunmamızda tek yürek, tek bilek gibi mücadele etmemizi bekliyorum. Bahsettiğiniz hıyanet çeteleri bizi de çok rahatsız ediyor. Huzursuz ve korku içinde yaşıyoruz. Müslüman komşularımızla birbirimize itimadımız azaldı. Birçok insanımız İstanbul'a göçtü. Aldığımız haberlere göre orada da rahat değiller. Şarki Anadolu'da yapılan eziyetlere, olaylara bizler de üzülüyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Bizden de bazı gençler kaçarak o çetelerin emrine girdiler. Mani olamadık. Bu nedenle manastırımızı kapattık. İyi sözü kötü anlar olduk. İnsanlardan korkar olduk. Bura bizim de vatanımız. En az biz de sizin gibi sevor, korumak, yüceltmek istiyoruz. Ama bizi bize düşürdüler. Lanet olsun aramıza nifak girdirenlere. Allah kahretsin müsebbiplerini. Rahip Orney'in konuşması herkes tarafından alkışlandı. İbiş Hoca, sağ olasın Ornik Efendi ve onun muhterem dostları. Biz de bu konu üzerinde hassasiyetle duracağız, azami dikkat ve hoşgörüyü göstereceğiz. Dostça yaşamak için her fedakarlığı yapacağız. Tam İbiş Hoca konuşmasını bitirip yerine oturmak üzereyken Kara Mahmutlardan İbrahim yanına yaklaştı. Hocam, başka bir şeyi duyurmayı unutmadın mı? Hayrola İbrahim Efendi, ne ola ki? Şu bizim çocukların nişan işini. İyi hatırlattın, gerçekten unuttum, yaşlanıyoruz işte. Estağfurullah hocam, daha çok dinç ve gençsiniz. Sizden daha çok iş ve muştulu haberler bekliyoruz. Dostlarım, yarenler, sizlere başka bir haberi daha duyurmak istiyorum. Buraya Sivas'tan, Maraş'tan, Adana'dan küçük aşiretler halinde gelip yerleştik. Bu toprakları yurt edindik. Bizim için vatan oldu, kutsal oldu. Bundan böyle çocuklarımız burada doğacak, cenazelerimiz buraya defnedilecek. Bu sebeptendir ki artık birbirimizle hısım akraba olmalıyız. Birbirimize kan bağıyla bağlanmalı, daha yakınlaşmalıyız. İyi ve kötü günlerimizde herkes birlikte olmalı, birlikte savaşmayı, birlikte paylaşmayı öğrenmeliyiz. Bu yüzden oğlum Hüseyin'i Bekir kızı Gökçen ile nişanladım. Onu gelinim olarak kabul ediyorum. Artık o da evlatlarımdan biridir. Kızım Raziye'yi de İbrahim oğlu Mahmud'a nişanlayarak zevcesi olmasını kabul ediyorum. Bu nişanlarda ilgili kişilerin rızaları alınmış ve ondan sonra karar verilmiştir. Hepimiz için hayırlı olsun. Umarım aşiretler arasında evlilik ve akrabalık bağı bundan sonra da devam eder. Şölen sona ermiş, vakit de ilerlemeye başlamıştı. Uzaklardan gelen konuklar müsaade isteyerek ayrılmaya başladılar. Önce Afşar Bey'i Duran Ali ve adamları yollarının uzak oluşu mazeretiyle müsaade istediler. Sonra Rahip Ornik ve dostları vedalaşıp ayrıldılar. Çevre köylerden gelenler de ayrıldıktan sonra şıh baraklılar malzemelerini toplayarak köylerine döndüler. Güneş kaç kez doğdu Tahtalı dağlarından, kaç kez kayboldu Hacı Paşa tepelerinin ardından, kaç gece analar beşik salladılar bebelerini uyutmak için, kaç defa ninni söylediler. Ağaçlar uyuyan zamantı ırmağını uyandırmak için kaç kez yapraklarını hışırdattılar. Kaç defa rüzgar esti, yağmur yağdı, tipi yolları kaç defa kapattı. Yaylada kaç yeni kuzu dünyaya gelip hayatına merhaba dedi. Kartallar kaç kez uçup Erciyes'ten Toroslara özgürlük marşları söylediler. Tomarza Ovası'nın yazlık misafiri, emanet çöl sıcakları, kaç kez esir aldı tüm canlıları, kaç kez esir etti, mahkum etti duvar gölgesi mahpushanelerinde. Gençlerle arasında kaç gizli aşk filizlendi, yeşerdi, alevlendi. Bunların kaçı evliliğe dönüştü, kaç yolcu konakladı hanlarda, kaç tanesi duygularını sessiz han duvarlarıyla paylaştı. Osmanlı ordusuna kaç yiğit katıldı, kaçı geri dönmedi. Arkalarından analar, yavuklular kaç kez hasret türküleri söylediler. Kaç kez ağıt yaktılar. Toprak ana üç kez ürün verdi. Kaç kez mutluluk tebessümleri oluşturdu insan yüzlerinde. Gözler kaç kez buğulandı, kaç kez yaşardı. Kaybolan bir emeğin ardından. Kaç rüya görüldü, umutsuz yarınlara katık olsun diye. İbiş Hoca kaç kez baktı kaygısızca akıp giden zaman tığırmağına. Maksatsız akan suları dizginlemek, onları çatlak vadi topraklarıyla buluşturmak, aş etmek, ekmek etmek, toprak ananın canına can katmak için kaç plan kurdu, kaç plan değiştirdi, bilinmez. Bilinmez, bilinmez ama bilinen bir şey vardı. Aradan birkaç yıllık uzun bir zaman geçmiş, ahali yerleşik hayata uyum sağlamış, Ermeniler ile Türkler arasındaki uyuşmazlık ve sürtüşme daha çok artmış, kinler nefrete dönüşmüştü. Veli, Şıh Veli, ince, uzun boylu, ak buğday benzi, cepkeni yeleği, şalvarı kalpağı, yakışıklı yüz hatları, geniş omzu, sert bakışları, çevik hareketleri, cesareti, terbiyesi, ağırbaşlılığı, sabrı ve büyüklerine saygısıyla örnek bir Türkmen delikanlısı. Henüz 24 yaşında, olgun delikanlılık çağında, babası Hasan Onbaşı Yemen'den dönmemiş, amcası İdris Doğu cephesinde şehit olmuş, çocuk yaşta öksüz kalmış, anası ve öteki yakınları tarafından büyütülmüş, Halep'te asker iken ailesinde başka erkek kalmadığı için kısa bir süre sonra terhis edilmiş, köyüne dönmüş. İbiş Hoca ve öteki büyüklerden dini bilgiler edinmiş, dersler almış, keskin zekası, ilmi konuları kısa sürede kavrayışından din bilginlerinin toplantılarına severek ve isteyerek katıldığından dolayı kendisine Şıh Veli ünvanı layık görülmüş bir ocak umudu genç. Veli kendisine verilen Kayseri'den gaz yağı ve şeker getirme görevinden dönmekteydi. Özenle bakıp beslediği kır atına binmiş, yanında yük taşıyan üç katırla birlikte Tomarza'ya girdi. Şıh Barağı daha uzunca bir yol vardı. Vakit ikindi, güz sıcağı çökmüş, Tomarza Ovası'nın üzerine karabasan gibi yaprak kımıldamıyor. ev duvarlarının kara taşları tandır ateşi gibi ısınmış, el vurulmaz halde gökyüzünde dalga dalga yükselen sıcak hava suratları yakıyor. Veli'nin teri ayak tırnaklarına kadar inmiş, işliği sırtına yapışmış. Yüklü hayvanlar da hal mecal kalmamış, vıcır vıcır terlemişler, yürümekte zorlanıyorlar. Şıh Veli, yol kenarında yanında büyükçe bir söğüt ağacı bulunan kuyuda kendini ve hayvanlarını dinlendirerek akşam serinliğinde yola çıkmak niyetindeydi. Bir an önce mola yerine varabilmek için sabırsızlanıyor, dinlenmenin, kısa bir uyku çekmenin hayalini kuruyordu. Kuyu başına varınca aceleyle atından indi. Hayvanın boynunu, yelesini eliyle sıvazladıktan sonra hayvanı ağaca bağladı. Öteki hayvanların yüklerini indirmeye başladı. Tam o sırada sağ taraftaki yüksek avlu duvarlı evin tahta kapısının gıcırtıyla açıldığını duydu. Kapıdan elinde uzunca bir değnek, başında kırmızı fesi, asık suratıyla yaşlıca bir Ermeni çıktı. Asık suratı ve sert bakışlarıyla Veli'ye doğru yürüyordu. Görünümü niyetinin pek iyi olmadığını gösteriyordu. Veli ise umursamadan yüklerini indirmeye devam ediyordu. Adam iyice yaklaşıp yanına geldi. "Kimsin? Ne yapıyorsun burada?"
"Hayvanların yükünü indiriyorum."
"Niçin buraya indiriyorsun?"
"Yoruldular. Şurada biraz dinlenip yoluma gideceğim."
"Bresoytari, bilmez misin burası Ermeni'nin kuysisidir?"
"Elbet bilirim. Lakin mecburum. Hayvanlarım çok yorgun ve susuz. Kimin kuyusu olduğu hiç umurumda değil. Dua et ki yaşlısın. Yoksa bana soytarı demenin hesabını sorardım."
"Adın ne? Nerelisin? Hırlı misin, hırsız misin?"
"Tövbe tövbe, git efendi, git işine."
Adam elindeki değneği havaya kaldırarak yüksek sesle bağırdı. "Söyle, harami misin?"
"Hayır efendi, bana Şıh Veli derler. Şıh Barak köyündenim."
Bu söz üzerine adamın değneği yavaş yavaş aşağı indi, yüz hatları gevşedi, hırsı ve öfkesi azaldı.
"İbiş hocanın köyündensin."
"Oralıyım."
"Hocayı tanır mısın?"
"Tanımam mı?
Büyüdüğümüzdür, akrabamdır. Şu gördüğün yükleri, matahları da ona götürüyorum."
"Ya öyle mi?"
"Öyle.
Şuraya hayır için yaptığınız su kuyusunu neden esirgiyorsun be? Muhterem, hem bu hiddet niye?"
"Orasını sorma. Madem o köylüsün, istediğin kadar dinlen. Hayvanları da terli terli su verme."
"Tamam, sağ olasın."
Adam kendi evine girmeden yavaşça yürüyerek sokağın güney tarafından ileride doğru kayboldu gitti. Veli yükleri indirip hayvanları bağladıktan sonra sırtını kuyunun yalağına dayayarak dinlenmeye başladı. Kamasını kınından çıkararak böğrünün görünmez tarafına gizledi. Dinlenmeye başladı. Çok yorulmuş, kıpırdayacak hali kalmamıştı. Uyumak üzereydi, gözü uykuya vardı, varmadı, kulağına gelen ince bir kadın sesiyle irkildi, toparlandı.
Belli ki çok yorgunsun yiğidim. Sana karlı ayran getirdim. İçesin, yüreğini soğutasın diye.
Veli şaşırmış, aptallaşmıştı. Karşısında elinde yeni kalaylanmış parlak bir tas tutan, kadın mı, kız mı olduğu belli olmayan, melek yüzlü birini görünce, yüzü açık, başındaki pembe eşarp, saçının arka tarafına bağlanmış, eşarp tarafından sıkıştırılan saçlarından taşan sarı bukleler yanaklarına doğru sarkmış, ışıl ışıl dupduru mavi gözler, pürüzsüz bembeyaz bir yüz, uzun boyuna oturmuş mavi benekli elbisesi, belinde gümüş kemeri ile bir ahu. Kadının güzelliği karşısında çarpılmıştı adeta. Yürek çarpıntıları sanki bedeninden dışarı vuruyordu. İçine ılık ılık bir şeylerin aktığını hissetti.